Huawei çok hızlı büyüyor. Hatta öyle ki satış adetleri Apple'ı geçmiş durumda. Eğer Samsung kendisine çeki düzen vermezse uzak olmayan bir gelecekte onu da geçebilir. Üstelik Huawei'in büyümesi Apple ve Samsung'dan farklı. Çünkü bu iki firma bolluk dönemi dediğimiz dünya telefon piyasasının çok hızlı büyüme gösterdiği dönemde ilerleme kaydederken Huawei bugün büyüyor. Yani telefon piyasalarına doygunluğun yaşandığı, satışların eskisi kadar hızlı artmadığı bir dönemde büyüyor. İşte bu başarıyı göz ardı etmemek gerek. Üstelik Huawei bir taraftan büyümesine devam ederken diğer taraftan dikey entegrasyondan vazgeçmiyor. Yani temel bileşenleri kendim üretebilirim diyor. İşte Kirin işlemci ailesi bunun en güzel örneği. Tabii Huawei'in tek hedefi kendi işlemcisini kendi telefonuna koyabilmek değil. Bağlı bulunduğu Çin'in Made in China 2025 isimli bir inisiyatif var. İşte buna hazırlanabilmek. Çünkü bu inisiyatif çerçevesinde 2025 yılına gelindiği zaman teknoloji odağındaki pek çok farklı sektörde kullanılan bileşenlerin en az %70'inin yerli olması isteniyor. Yani Huawei bir bakıma Çin'in geleceğini hazırlıyor kendisini. Dolayısıyla Kirin işlemci ailesi göründüğünden çok daha önemli arkadaşlar. Evet, bu detaylar sonrasında şimdi isterseniz Kirin işlemci ailesi ve onu geliştiren HiSilicon firmasının detaylarıyla videomuza devam edelim. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Huawei'in Kirin işlemci ailesi tamamı Huawei'ye ait olan HiSilicon firması tarafından geliştiriliyor. 90'ların başında kurulan HiSilicon'un asli amacı o dönem telekomünikasyon dünyasında ihtiyaç duyulan devreleri tasarlamaktı. Ancak Huawei 2003'te cep telefonu dünyasına adım atınca 2004 yılında HiSilicon'un yapısı değiştirildi. Asli değişim ise tüketici ürünleri grubundan sorumlu CEO Richard Yu'nun 2011'de başa gelmesiyle başladı. O başa geldikten hemen sonra 2012 ile birlikte HiSilicon geleceğe dönük olarak Huawei cep telefonlarına güç verecek çiplerin tasarımına başladı. Huawei'in kullandığı işlemcilerin Apple, Samsung ve Qualcomm üçlüsünden farkı var. Her üç firmada özelleştirilmiş çekirdek tasarımına yönelirken Huawei ise farklı bir yol izliyor ve en yeni işlemci tasarımına en hızlı adapte olabilmek için ARM'ın geliştirdiği saf çekirdek tasarımını kullanıyor. Dolayısıyla üzerine büyük bir modifikasyon yapmıyor. Mesela ARM'ın Cortex-A72 çekirdek tasarımını ilk defa Kirin 950'de, Cortex-A73 tasarımını da Kirin 960'da görmüştük. İlk defa Meiton ailesinde, sonra da P20 serisinde kullanılan ve aynı zamanda bazı Honor modellerine de güç veren Kirin 970 işlemcisi ise şirketin 10 nanometre üretim geometrisine geçiş hazırlıklarından dolayı Cortex-A73 çekirdek tasarımını kullanmış, yani Kirin 960'a göre fark getirmediği için en yeni adaptasyonu sağlayamamıştı. O dönemde Snapdragon 845 Cortex-A75'i baz alan özelleştirilmiş çekirdek tasarımıyla fark yaratmıştı. Huawei'in saf çekirdek performansındaki rekabetçi pozisyonu ve yapay zeka tarafındaki başarısı önemli. Ancak şirket son birkaç jenerasyondur ne yazık ki GPU, yani grafik işlem tarafında hatalı kararlar verdiği için o derece rekabetçi olamıyordu. Düşük güçlü GPU kaynaklarının yüksek hızla çalıştırılması sevdası, sürülemeyen anlık performans ve buna ek olarak yüksek saat hızı nedeniyle kısa sürede throttling problemi yaşatıyordu. Huawei'in resmi tanıtımını IFA 2018'de yaptığı ve telefon seviyesinde ilk olarak Mate 20 Pro'da göreceğimiz yeni nesil Kirin 980 platformu sahip olduğu özellikler itibariyle geçmişteki hatalardan ders alındığını gösteriyor. Çünkü Kirin 980 pek çok ilki de bünyesinde barındırıyor. Buna GPU, yani grafik işlem birimi tarafı da dahil arkadaşlar. Kirin 980'in tüm detaylarını anlatacağım. Ancak onu daha iyi anlayabilmek adına dünyada ilk defa kullanmakta olduğu ARM'ın Cortex-A76 çekirdek tasarımını iyi analiz etmek gerekiyor. Hadi gelin şimdi hep birlikte Cortex-A76'yı mercek altına alalım. ARM'ın önceki nesil Cortex-A72 ve A73 çekirdek tasarımları büyük oranda benzerlik gösteriyordu. Zaten her iki çekirdek tasarımı da şirketin Fransa'nın Silikon Vadisi olarak bilinen Sophie Antipolis bölgesindeki Ar-Ge merkezinde geliştirilmişti. İlk defa Kirin 980'de gördüğümüz, gelecekte pek çok işlemciye güç verecek olan Cortex-A76 ise farklı. ARM'ın Teksas'taki ekibi tarafından geliştirilen işlemci mimarisi sıfırdan, yani bomboş bir kağıt üzerine şekillendirilmiş. Cortex-A76 ile amaç dizüstü bilgisayar sınıfı performansı akıllı telefonlara uygun güç tüketimiyle sunmak. Geliştirme çalışmaları 4 yıl süren Cortex-A76 çekirdek tasarımı için ARM'ın çok sağlam bir hedef koyduğunu biliyoruz. Rakiplerinden yarı yarıya daha az güç tüketimi ve daha küçük zar boyutu. Burada asıl rakibin yavaş yavaş Intel olmaya başladığını ifade edeyim. Çünkü ARM'a göre bu çekirdek tasarımı yüksek kapasiteli tampon belleklerle birlikte çok daha verimli çalışıyor. Öyle ki 3 tane A76 çekirdeğini bolca tampon bellekle birlikte Intel'in U sınıfı Skylake tabanlı işlemci çekirdeğinin içine sığdırabiliyorsunuz. Tabii bu kıyaslamayı yapan ARM, 7 nanometre işlemci çekirdeğini baz alırken Intel tarafında ise muhtemelen 14 nanometre baz alınıyor. Üretim geometrisi küçüldükçe, yani 10 nanometreden 7 nanometreye geçilince birim alanı daha fazla transistör ya da aynı transistör sayısını daha düşük birim alanına sığdırmak mümkün. Aynı zamanda enerji tüketiminde gelişme yaşanarak frekansların da artırılması sağlanıyor. Cortex-A76 selefi olan tasarımların farklı durumlarda darboğaz yaşadığı her birimini yeniden ele alıyor ve AR ya da VR gibi geleceğin iş yüklerine göre yeniden optimize ediyor. Bu doğrultuda dallanma tahmini mekanizması için komut önceliğine yönelik yeni bir hibrit yöntemden tutun da daha yüksek bellek erişimini daha düşük erişim süresiyle kullandırmaya kadar muazzam bir gelişim var. Burada bahsettiğimiz bellek sistem belleği değil. İşlemcinin sahip olduğu çekirdekler arası veya tüm çekirdek kümesi için tahsis edilmiş tampon bellekler. Bu belleklerle ilgili erişim süresi döngü başına işlem başarımına doğrudan etki edebiliyor. Bunun farkında olan ARM mühendisleri Cortex-A76'daki bant genişliğini seviye 1 tampon bellek için 2.5 kata, seviye 2 tampon bellek için 2 kata, seviye 3 tampon bellek için 1.5 katın üzerinde ve DRAM yani sistem belleği içinde 1.5 kat civarında arttırmayı, üstelik bunu erişim süresi cezası yaşamadan arttırmayı başarmışlar. Çekirdeklerin girdiği yük esnasındaki işlemlerde yükün durumuna ve IPC gereksinimine bağlı olarak tekli veya çok çekirdekteki en yüksek başarım için bu gerekli. Çünkü modern uygulamalar daha fazla detay için işlemci kaynaklarının daha fazla veriyle beslenmesini şart koşuyor ve bunun için de daha fazla bant genişliği gerekiyor. ARM'ın açıklamasına göre Cortex-A76 selefi olan A75'ten çekirdek performansı için %25 daha fazla tam sayı IPC başarımı gösterebiliyor. Aynı başarım kayar nokta tarafında ise %35. Bunları alt alta koyduğunuz zaman Geekbench 4 testi için %28, JavaScript testi için ise %35 daha yüksek performans ortaya çıkıyor. Bakın bahsettiğim bu değerler Cortex-A75'e karşı. Her ne kadar özelleştirilmiş olsa bile bir bakıma Snapdragon 845'e karşı. Kirin 970'te Cortex-A73 olduğu için ona karşı performans farkı daha da fazla açılıyor. Bir kısmını tablolardan görebiliyorsunuz zaten. Mimari seviyede gelişmiş tek çevrimli çoklu veri paralelliğinin 128 bit seviyesinde 2 kat arttırılması makine öğrenme tarafında genel başarımı 4 kat yükseltmeyi başarmış. Şu an ekranlarınıza gelen tablo ise yeni mimarinin Geekbench özelindeki durumunu gösteriyor. Tabii dikkatinizi çekerim, çekirdekler aynı saat hızında çalışmıyor. Bana kalırsa aynı saat hızında saf mimari gelişimini daha net görebilirdik. Ama ARM tarafı 7 nanometre üretim geometrisinin enerji tüketimini arttırmadan hızların yükselmesine izin verdiğini, dolayısıyla toplam kazanımı göstermek istediğini söylüyor. Şimdi arzu ederseniz üretim geometrisinin etkilerine bakalım. Zira Kirin 980 için Huawei'nin altını çizdiği en büyük özellik 7 nanometre üretim geometrisi. Cortex-A76 çekirdeği 750 mW güç kullanım bütçesiyle aynı bütçeye sahip olan 10 nanometre Cortex-A75'ten %40 daha yüksek performans gösterebiliyor. Hatta aynı performanslı olduklarını farz edelim. Bu defada %50 daha az enerji tüketebiliyor arkadaşlar. Zaten firmalar için 7 nanometre çip üretimi yapacak Tayvanlı TSMC firması da 10 nanometreden 7 nanometreye geçişin %40 enerji tasarrufu sağlayacağını söylüyor. Evet, buraya kadar olan kısım bazılarınıza çok teknik, bazılarınıza da çok sıkıcı gelmiş olabilir. Ama Kirin 980'i anlamak için sırtın dayadığı teknolojiyi de bilmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. O yüzden bu kadar detaylandırmaya çalıştım. Şimdi isterseniz Kirin 980'in sahip olduğu özelliklerden başlayarak Huawei'in yeni platformla birlikte bize neler sunmayı vaat ettiğine gelin daha yakından bakalım. Kirin 980 8 çekirdekli bir platform. Bu çekirdeklerden 4 tanesi detaylarını az önce anlattığım Cortex-A76 tasarımını, diğer 4 tanesi ise Cortex-A55 tasarımını baz alıyor. Kirin 980'in sahip olduğu çekirdekleri yüksek performansı, performansı ve verimlilik odaklı olarak 3 gruba ayırabiliriz. Cortex-A76 çekirdekleri saat hızı ve çalışma voltajı olarak iki ayrı konfigürasyona ayrılsa da işlemci mimarisi olarak farklılık göstermiyor. Huawei'in çekirdek entegrasyonunda A76 çekirdeklerinin 2 tanesi 2.6 GHz'de, diğer 2 tanesi ise 1.92 GHz'de çalışırken A55 çekirdeklerinin frekansı ise 1.8 GHz. Üreticiler artan performansın TDP üzerindeki etkilerini kontrol edebilmek adına farklı frekans seviyelerini tercih ediyor. Örneğin Galaxy Note 9'un sahip olduğu Exynos 9810 işlemcisindeki M3 çekirdek kümesinde tek çekirdeğin yük altına girdiği hız ile 4 çekirdeğin yük altına girdiği hızlar farklılık gösteriyor. Bunlar performans ve enerji tüketimi arasındaki ideal çizgiyi aşmamak adına yapılan yöntemler. Tabi burada ilginç bir detay var. Cortex-A76 çekirdeği için ARM tarafı sürekli olarak 3 GHz hatta 3.3 GHz seviyesini işaret etse de Huawei daha mütevazı davranarak 2.6 GHz'e kalmayı tercih etmiş. 3 GHz'de çalışan A76 çekirdeklerini belki Snapdragon 855'e görebiliriz ama henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Qualcomm Asus'la yaptığı özel işbirliği çerçevesinde ROG Phone olarak bilinen telefonda Snapdragon 845'in 2.96 GHz'de çalışan yani bir bakıma 3 GHz'de çalışan versiyonunu sunmuştum. Ama oradaki çekirdekler handpick dediğimiz özel seçim binlenmiş versiyonlardı. Ancak yeni platformunda Qualcomm'da 7 nanometreye geçeceği için bu seviyede hızları yaygınlaştırabilir arkadaşlar. Huawei'in Kirin 980'de kullandığı 4 MB'lık seviye 3 tampon bellek tüm çekirdeklere hizmet ediyor. Buradan da anlıyoruz ki Huawei mühendisleri gerek çekirdek dağılımı gerekse de bellek hiyerarşisi olarak ARM'ın en güncel dinamik tasarımını esas almışlar. Dolayısıyla farklı yük durumuna göre farklı çekirdek kombinasyonlarını görebileceğiz. Ancak ne var ki bunların nasıl atanacağı, yani hangi yük durumunda hangi çekirdeğin devreye gireceği kısmı firmaların geliştirdiği algoritmalarla ilgili. Bu noktada performans farkı yaratanlar gerçek anlamda öne geçebilecekler arkadaşlar. Huawei Kirin 980'e baktığımız zaman esnek bir zamanlayıcının kullanıldığını görmekteyiz. Örneğin müzik dinlemek için tek bir A55 çekirdeği aktif olurken sosyal medyaya geçildiği zaman birden fazla A55 çekirdeği ve A76 çekirdeğinin PUBG gibi oyunlarda ise platformu sahip olduğu tüm kaynakların aktif olarak kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Buradan GPU yani grafik işlem birimi tarafına geçelim. Huawei'nin Kirin 980 platformu bir başka ilki de burada gerçekleştiriyor ve ARM'ın en yeni grafik işlem mimarisi olan Mali G76'yı kullanan ilk platform oluyor arkadaşlar. Huawei Kirin 980 için Mali G76'nın 10 çekirdekli versiyonunu tercih etmiş ve saat hızı olarak 720 MHz belirlemiş. Şimdi biraz da Mali G76 GPU'sundan bahsedelim. Çünkü ARM'ın en yeni grafik mimarisi olarak Selefi G72 ve onun evvelindeki G71'e karşı bazı önemli farkları söz konusu. Compute Power dediğimiz işlem gücünü arttırmaya yönelik donanımsal kaynakların miktarı ve dağılımında önemli farklar söz konusu. Kirin 970'teki Mali G72 GPU'sundan her bir motor için 4 adet yürütme hattı, her bir çekirdek içinde 3 adet motor ve toplamda 32 çekirdek için 384 adet yürütme hattı söz konusu olabilirken Mali G76'da ise her motor için 8 tane yürütme hattı, her çekirdek için 3 motor ve toplamda 20 çekirdek ile 480 adet yürütme hattından bahsediyoruz. Yani burada performansı etki eden temel kaynakların kullanımı noktasında önemli bir kazanım söz konusu. Buna ek olarak kaplama tarafında iki kat arttırılan haritalayıcı, GPU'nun sahip olduğu ikinci seviye tampon belleğin artık daha esnek konfigüre edilebiliyor olması, makine öğrenme için tam sayı 8 hesaplama kabiliyetinin eklenmesi gibi güncellemeler sayesinde %30 daha iyi performans, %30 daha yüksek enerji verimliliği ve yapay zeka yönelik olarak 2.7 kat daha iyi makine öğrenme performansından bahsedebiliyoruz. Mali G76 GPU'sunun Kirin 980'deki uygulamasına baktığımız zaman karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Birincisi 10 çekirdek konfigürasyon Kirin 970'deki 12 çekirdekli Mali G72'den küçük gibi görünse de az önce bahsettiğim mimari gelişim %66 daha yüksek donanımsal kaynak anlamına geliyor. Ve 720 MHz ile Selefi'nden 27 MHz ya da bir başka ifadeyle %3 daha düşük frekansla çalışıyor olsa da Mali G76 MP10 toplamda %46 daha yüksek grafik performansının %178 daha iyi enerji verimliliği sağlayabiliyor. Bakın tekrar ediyorum arkadaşlar, %46 daha yüksek performansı %178 daha iyi enerji verimliliği sağlayabiliyor. Böylesine yüksek işlemci ve grafik gücünü çok daha yüksek bant genişliğiyle beslemek gerekiyor. Huawei'nin iddiasına göre Kirin 980 endüstride ilk defa 2133 MHz hızında low power DDR4X bellek desteğine sahip. Snapdragon 845'in standart olan 1866 MHz'deki bellek desteğiyle kıyaslandığında %20 daha yüksek bant genişliği ve %22 daha düşük erişim süresi avantajı sağlıyor. Bu değerler sayesinde rakiplerinden daha hızlı data taşıyabilen geliştirilmiş bellek kontrolcüsü performansa katkı yapan unsurlardan bir başkası oluyor. Tabii şunu unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar Huawei'in paylaştığı değerler. Yakında çıkacak Apple A12 ve yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen Qualcomm Snapdragon 855'te benzer ya da daha yüksek bellek saat hızlarını görebiliriz tabii ki. Gelelim yapay zeka tarafına. Yapay sinir ağı altyapısında çift nöral işlem motoruyla 2 kata yakın performans artışı söz konusu. Üstelik bunlar, yani bu motorlar, sadece sayısının artmasından ibaret değiller. Kirin 970'teki sinir ağı motorunun aynısı olduğunu söyleyemiyoruz çünkü onunla kıyaslandığı zaman 2 katın üzerinde performans artışı var. Motorun sadece kendisinde. Sayı da 2 kat arttığı için ortaya muazzam bir performans kazanımı çıkıyor. Bunun getirdiği sonuç şu: yapay zeka performansında %134, yapay zeka verimliğinde ise %88 kazanım. Bu performansıyla Kirin 980 dakikada 4500 farklı görüntüyü tanımlayabiliyor. Henüz bağımsız ölçüm sonuçları olmasa da bu değerlerle Kirin 980 Snapdragon 845'ten neredeyse 2 kat daha yüksek yapay zeka başarımı gösterebiliyor. Apple A11 ile kıyaslandığı zaman fark neredeyse 3 kata çıkıyor arkadaşlar. Tabii yapay zeka donanımında ciddi bir artış var. Bu göz ardı edilemez. Ama bunun yazılım tarafında nasıl destekleneceği büyük önem taşıyor. Eğer Mate 20 serisi bu yapay zeka performansını Mate 10 ve P20 serisinde olduğu gibi sadece kamerada sahne algılama için kullanılacaksa performans kaynakları biraz yavan kullanılmış olur bence arkadaşlar. Sonucunda telefondan bahsediyoruz. Telefona girecek işlemciyi konuşuyoruz. Dolayısıyla kablosuz bağlantı tarafı da kritik öneme sahip. Kirin işlemci ailesini geliştiren HiSilicon ekibi birinci rakip olarak Qualcomm'a hedef almış durumda. Dolayısıyla modem tarafında da önemli çalışmalar yapıyorlar. Huawei'ye göre Kirin 980 dünyanın ilk CAT21 yani kategori 21 sınıfı modemine sahip. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Teorik olarak destek veren bir şebeke üzerinde 1400 megabit saniyelik hızı destekleyebiliyor. Ama teorik kısmının altını çiziyorum çünkü dünyada pratik olarak kullanıcılarına bu hızı sağlayabilecek uyumlu bir şebeke laboratuvar ortamı olarak var ama günlük kullanım olarak henüz yok diye düşünebiliriz arkadaşlar. Kirin 980'in sahip olduğu yeni nesil modem bu hıza ulaşabilmek için üçlü carrier aggregation'dan istifade ediyor. Her ne kadar IFA 2018'de Huawei Balloon 5000 adını verdiği 5G modeminden bahsetse de ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. Öyle zannediyorum ki seneye P30 serisi akıllı telefonlarla birlikte göreceğiz. Ancak ondan önce Snapdragon 855 ile birlikte Qualcomm'un X50 adını verdiği 5G modemi piyasada görebiliriz. Kirin 980'in bana soracak olursanız Huawei adına kritik öneme sahip bir başka yönü ise şirketin kendi geliştirdiği birinci nesil Wi-Fi kontrolcüsüne sahip olması. Bakın videonun başında ne söylemiştim? Dışa bağımlılığı azaltmak ve mümkün olan iç kaynaklarla kendi geliştirdiğin ürünleri kullanmak. İşte onlardan birisi de Wi-Fi kontrolcüsü. Kirin 980 öncesindeki Huawei platformlarında diğer pek çok platformda olduğu gibi Broadcom'un geliştirdiği Wi-Fi kontrolcüleri vardı. Ama şimdi Huawei kendi geliştirdiği Wi-Fi kontrolcüsüne sahip. Hi 1103 kodlu yeni kontrolcü 802.11ac standardı üzerinde 1732 megabit saniyelik hıza ulaşabiliyor. Huawei'ye göre Kirin 980 ve Hi 1103 kontrolcüsünün ortaya koyduğu Wi-Fi performansı Snapdragon 845'in gerek Broadcom gibi 3. parti kontrolcüler gerekse de Qualcomm'un kendi geliştirdiği Wi-Fi kontrolcüsüyle ortaya koyduğu performanstan çok daha öte performans anlamına geliyor. Bu arada yeri gelmişken GPS performansından da bahsedelim. İlk defa Xiaomi Mi 8'e duyduğumuz çift frekans GPS özelliği Kirin 980'li Huawei telefonlara da geliyor. Bu sayede küresel konum belirleme için sadece L1 değil aynı zamanda 1176 MHz bandında çalışan L5 frekansı da kullanılıyor. Huawei'nin açıklamasına göre bu güncelleme 10 kata kadar daha hassas konum belirleme sağlıyor. Huawei telefonların iddialı olduğu alanların başına kamera geliyor ve söz konusu işlemci olduğu zaman kameraya doğrudan etkisi söz konusu. Bilmeyenler olabilir dolayısıyla önce bu kısmı anlatayım. Elde edilen kamera deneyiminde görüntü sinyal işlemcisi yani işlemcinin içerisindeki görüntü sinyal motoru büyük önem taşıyor. Çünkü kameranın otofokus hızından görüntüdeki beyaz dengesine kadar pek çok farklı metrik kullanılan işlem platformundaki ISP tarafından yönetiliyor. Huawei'in Kirin 980'deki görüntü sinyal motoru için yaptığı güncellemelerin başında çok saniyelik gürültü azaltma yöntemi olan Multipass Noise Reduction'dan bahsedebiliriz. Herhangi bir bulanıklığa yer vermeksizin görüntüdeki kumlanma etkisini azaltacak bir teknik olarak yorumlayabiliriz. Bu özellik Mate 20 Pro'nun düşük ışık performansına ciddi katkılar sağlayacaktır. Huawei'in yaptığı açıklamaya göre yeni nesil çift ISP motoru %46 daha hızlı kamera işleme performansı, %23 daha iyi enerji verimliliği ve %33 daha düşük kayıt gecikme süresi avantajı sağlıyor. Kirin 980 tam bir mühendislik harikası. 3 yıllık bir çalışmanın ürünü. Şirket ilk defa 2015 yılında 7 nanometre için çalışmalara başlıyor ve Ekim ayında lanse edilecek Mate 20 serisiyle birlikte bunu son kullanıcılara getirmeye hazırlanıyor. 100 milimetre kareden küçük bir zar alanına 7 milyar transistörü sığdırmak gerçekten müthiş bir başarı. Ve bunda TSMC'nin payı yaslanamayacak kadar fazla arkadaşlar. Önceki nesil Kirin platformuyla karşılaştırıldığı zaman Kirin 980 çok daha rekabetçi olacak. Çünkü en yeni üretim teknolojisini, en yeni işlemci mimarisini ve güçlü bir grafik birimini bünyesine barındırıyor. Selefi olan Kirin platformlarında bunlardan en az bir tanesi eksik kalıyordu. Rekabeti şekillendirecek iki tane gelişme kaldı. Bunlardan birincisi Apple'ın A12 işlemcisi, diğeri ise Qualcomm'un Snapdragon 855 platformu. Ancak onları yorumlayabilmek için onların çıktığı zamanki durumu görmemiz gerekecek. Sevgili arkadaşlar ve kıymetli izleyiciler, bu kadar detaydan sonra şunu söylemek isterim. Huawei sahneye çıktı ve şunu söyledi. Kirin 980 dünyanın ilk 7 nanometre mobil işlemcisi. Tanıtım olarak bakıldığı zaman evet öyle ama şöyle bir gerçek önümüzde duruyor. Muhtemelen Apple'ın yeni iPhone'larda kullanacağı A12 işlemci de 7 nanometre olacak. Ve Apple'ın yeni iPhone'ları tanıtım yapıldıktan bir hafta sonra aşağı yukarı piyasaya çıkmaya başlayacak. Diğer taraftan bakıldığı zaman Kirin 980 paket olarak çok güçlü bir işlemci. Kirin 980 çok rekabetçi bir işlemci ama örneğin Geekbench özelinde bakıldığı zaman bugün Apple'ın A11 işlemcisi, şu anki mevcut işlemcisi ve Samsung'un Exynos 9810 platformu Kirin 980'den daha hızlı kalmayı başarabiliyor. Peki bunu niye söyledim? Evet, Kirin 980 çok heyecan verici, çok güçlü bir platform ama Kirin 980 bazı ilkleri bünyesinde taşıyor diye dünyanın en iyi mobil işlemci çözümünde değil arkadaşlar. Performans tarafında evet Kirin 980 çok hızlı olacaktır ama sonucunda rekabette daha hızlı olan A11 ve Exynos 9810 firmaların mevcut çözümü. Onlar da bir sonraki jenerasyona geçiş yapacaklar. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bakın, futbol dünyasında bir terim var. Topun durduğu yere değil, gideceği yere koşmak gerekiyor. Kirin 980 belli açılardan bazı performans seviyelerinde topun gideceği gideceği yere değil de biraz olduğu yere konsantre olmuş gibi görünüyor. Tabii telefonlar piyasaya çıktığı zaman detaylı performans analizleriyle Kirin 980'in durumunu çok daha detaylı bir şekilde siz sevgili arkadaşlarım ve izleyicilerle paylaşacağım tabii ki. Ancak şu aşamada yapacağımız yorumlar 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacaktır. Ama kesin olan şu ki Kirin 980 ile birlikte Huawei geçmişte yaptığı hatalardan ders almış ve ortaya gerçekten heyecan verici, gerçekten merak uyandıran performans canavarı bir paket çıkarmayı başarmış. Şimdiden Mate 20 Pro'yu elime almak ve Kirin 980'i test etmek için büyük bir sabırsızlık yaşıyorum arkadaşlar. Söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Ben Erdi Özdoğa. Eğer arzu ederseniz ve takip etmiyorsanız Twitter'da ve Instagram'da Erdi Özdoğa yazarak ya da FX57 nickname ile rumuzuyla bana ulaşıp beni takip edebilirsiniz. Ama inisiyatif sizde, dediğim gibi arzu ederseniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.